haftanın vaazı 10 Emir bölüm 2. Çıkış kitabı bölüm 20 ayet 13'ten 17'ye kadar. Evet, bugün aslında benim sıram değil ama geçen hafta başladık Musa'nın 10 emrine. Bir göz atalım, bir bazı kişiler istediler, yani bu seriyi bitirelim. Evet, geçen hafta ilk 5 emire baktık. 1'den 5'e kadar. Kim hatırlıyor onları? Birinci emir nedir? En büyük emir nedir? En büyük emir, Rab diyor ki, ben Yahve'yim. Ben sizi Egip'ten, Mısır'dan çıkaran Tanrı'yım. Benden başka hiçbir Tanrı olmayacak. Sen bunu yaptın mı, öbür emirleri de yerine getirmeye düşünebilirsin, başlayabilirsin ama bu olmazsa geri kalan her şey boş. Sen böyle moral, ahlak olarak çok iyi bir insan ol, eğer senin Tanrın Yahve değilse her şey boştur. Birincisi bu. İkinci olarak Rab dedi ki, hiçbir put yapmayacaksın. Ben hiçbir şeye benzemiyorum. Beni bir şeye benzettiremesin. Hiç yeryüzünde bir hangi bir puta ya da yeryüzünde ya da yerin altında ya da gökte herhangi bir şeyin önünde eğilmeyeceksin. Üçüncü olarak diyor ki ben kutsalım, benim adım kutsal. Ve o yüzden benim adımı kullanmayacaksın böyle manalı bir ortamda, boş olarak. Hayır diyor, benim adımı anmayacaksın boşa. Dördüncü olarak diyor ki kutsal, sep günü, şabat günü kutsal tut. Tamam mı? Ayır onu. O gün farklı. O günde iş yapmayacaksın. Ve biz dedik yani bunu asıl nasıl lazım da getirelim yerine. Nasıl yani ne ders var orada? Oradaki ders iman etmek. Bir gün gerçekten 100% imanla yaşayacaksın. Bir gün kazancından vazgeçeceksin. Bir gün ihtiyaç olan şeylerin peşine gitmeyeceksin. Böylelikle kendi imanını göstereceksin. Ve beşinci olarak nasıl gökteki Tanrı'ya, gökteki Allah'a boyun eğiyoruz, onu sesliyoruz, ondan korkuyoruz. Rab yeryüzünde hani temsilcileri, presbiterleri bıraktı. O da bizim anamız, babamızdır. Onlara boyun eğdiğimiz gerekte biz Allah'a boyun eğmiş oluyoruz. Evet, birinci beş emir budur. Bugün çıkış bölüm 20 ayet 13'ten 17'ye kadar okuyacağız. O da 10 emirin ikinci yarısı. Ve biz dedi ki, birinci yarısı, birinci tabelada yazılı olan emirler hepsi Allah'la ilgili. İkinci tabelada yazılı olan emirler hepsi insanlarla ilgili. Nasıl anlayacağız bu 10 emiri? Kimse düşünmesin bu 10 emiri tutmakla kurtulacaksın. Kimse demesin, aa şimdiye kadar boş bir yaşam yaşadım. Nasıl mesela okudum bir Yahudi internet sayfasında, bugüne kadar Yahudiler diyor ki, şimdiye kadar Allahsız yaşadıysan başla emirleri yerine getirmeye. Fark etmez hangisi, seç bir tane ve uğraş. Ve göreceğin bunu yaptıktan sonra ikinciye de üçüncüye de daha fazla emirlerini yerine getirmiş oluyorsun. Böylelikle insanları kandırmaya düşünüyorlar. Böylelikle insan sanıyor ki bunlarla uğraşmakla, denemekle, İyi bir insan olmakla sanki Allah'ı hoşnut edeceksin. İncil'de bambaşka bir şey görüyoruz. Aynı Musa'nın kitabında yazıyor. Hayır öyle değil. Sadece 10 emir yok. 623 tane var. Ve her biri aynı derecede önemlidir. Her biri aynı ağırlık tutuyor. Ve Musa bu bütün kanunun sonunda diyor ki, bütün bu emirleri yerine getirmeyen lanetlidir. Demek biz böyle anlamayacağız. Musa'nın 10 emirlerini iki fonksiyonu var. Yani iki büyük anlamda onlara bakabiliriz. Birinci olarak onlar bir aynadır. Bir aynadır. Allah dedi ki beni memnun etmek için, beni hoşnut etmek için uğraştığın gerekte benim şartlarım bunlardır. Ben o kadar kutsalım. Ben o kadar ayrıyım bu yeryüzündeki kötülüklerden. Ben o kadar farklıyım. Benim dereceme, benim katıma ermek için lazım bunları yerine getirsin. Uğraş bakalım. Bir aynaya baktığın zaman ne görüyorsun? Niçin kadın aynaya bakıyor? Niçin adam tıraş olurken aynaya bakıyor? Neden? Kusurlarını görüyor değil mi? Burası eksik, şurası eksik, lazım düzeltirim. Evet, Musa'nın kanunu ve özellikle 10 emir bir ayna gibidir. Biz onlara baktığımız kerekte anlıyoruz nerede kusurlarımız var. Anlıyoruz daha ne kadar eksikiz. Bir insan bu emirleri yani hiç düşünmezse kendini süper sanıyor. Kendini eksiksiz sanıyor. Kendinde hiçbir günah, bir greşke, bir eksikliği görmüyor. Sor insanlara sokaktan, sor senin komşularına. Sende günah var mı? Ne olsun? Ne günah olsun bende? Hayır, günah yok. Çünkü Musa'nın emirlerini düşünmüyorlar. Allah'ın emirlerini, buyruklarını düşünmüyorlar. Demek birinci fonksiyon budur, bir ayna gibi. Ama ikinci fonksiyon, görüyoruz İsa Mesih'in sözüne bakarsak, 10 emir söylemedi. Kaç tane emir bıraktı bize? Kaç tane emir bıraktı bize İsa Mesih? Aslında sadece bir tane. Bir tane emir, o da sevgi. Bir tane buyruk, sevgi diyor. Ben insandan beklediğim şey sevgidir. Ve bu sevgi iki türlüdür. Bu sanki bir paranın iki yüzü gibi. Birinci yüz ne diyor? Allah'ı sev. Bütün gücünle. Bütün canınla. Bütün aklınla. Allah'ı sev. Geçen hafta baktığımız ilk beş emir sanki bu buyruğun komentarıdır, açıklamasıdır. Allah'ı sevmek nasıl oluyor? Nasıl Allah'ı seveceğiz? Bir takım böyle hoş duyguları yaratmaktan mı? Gene sor kişileri, sen Allah'ı seviyor musun? Çok seviyorum Allah'ı. Vallahi çok seviyorum Allah'ı. Niçin? Eğer gerçekten İsa'nın sözlerini, gerçekten bu Musa'nın 10 emirlerini ciddi alırsak, o zaman anlıyoruz Musa'nın emirleri İsa'nın birinci buyruğuna bir komentardır, bir açıklamasıdır. Allah'ı sevmek demek sadece Yahve'yi düşünmek ve başka tanrımız olmayacak. Allah'ı sevmek demek ki bir hangi bir put yapmayacağız. Allah'ı sevmek onun adından saygı duymak. Allah'ı sevmek yani sevgini tutmak imanla ve Allah'ı sevmek demek anamızı babamızı sevmek ve onları saymak. Evet, Allah'ı sevmek bu demektir. Bugün okuyacağımız emir 6-10'a kadar ikinci buyruğun açıklamasıdır, komentarıdır. Komşunu kendin gibi sev. Bu ne demek? Bu ne demek? Bazı kişiler diyor ki komşunu kendin gibi sev, sanki bu bir buyrukmuş. En birinci lazım kendini sevesen. Hayır, kutsal kitap öyle düşünmüyor. Bu varsayılıyor. Bu yani kabul ediliyor ki her insan kendini seviyor. Yok bir insan kendini sevmesin. Ama nasıl komşumuzu seveceğiz? Bugünkü beş emirle göreceğiz. Komşunu sevmek ne demektir? Okuyorum. Ayet 13. Adam öldürmeyeceksin. Bu 6. emir. Zina etmeyeceksin. Bu 7. Çalmayacaksın. Bu 8. Komşuna karşı yalan yere şahitlik, tanıklık etmeyeceksin. Bu 9. emir. Ve komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bu 10. emir. Evet, bu şeyler, bu saydığımız 5 emir komşumuzu sevmek demektir. Sen gerçekten İsa'nın buyruğuna bakarak komşunu sevmeye kalkarsan, demek bu şeyleri, bu 5 şeyleri minimum yapacaksın. Tabii daha geniştir. Ama bu bir komentar gibi. Bu bize açıklıyor. Bunları yapmadan hiçbir insan diyemez ben komşumu seviyorum. Onları tek tek bir göz atacağız. 6. emir, 6. buyruk. Adam öldürmeyeceksin. Burada yasak edilen nedir? Katillik. Değil öldürmek. Ve bunlar arasında bir fark var. Değil bir hayvanı öldüresin. Sanki hepimiz lazım vegetarian olalım. Hani öldürmeyeceksin diye bir şey yok. Katillik etmeyeceksin. İnsanı bilerek tam kötü amaçtan öldürmeyeceksin. Tamam mı? Ve aynı zamanda her bir insanı öldürmek de yasaklanmıyor. Çünkü aynı Musa'nın kanununda ölüm cezası var. Yani eğer bu da katillik sayılsaydı o zaman bu anlamsız oluyor. Ölüm cezası var. Devletin hakkı var. Ölüm cezası versin. Ya da kendini savunmak. Bir kişi sana saldırırsa mecbur kalıyorsun kimi kere. Yani bir reaksiyon olarak saldıran kişiyi öldüresin. Ve bu daha büyük bir maçtapta, daha büyük bir ölçüde savaş. Yani eğer gerçekten devlet biçiminde, devlet seviyesinde bizi saldıranlar olursa kendimizi savunmak için savaşlar, yani katillik sayılmıyor. Evet, katillik sadece demek ki bile bile başka bir insanın hayatını almak. Kendi amacımız için, kendi faydamız için. Ve şimdi tabii ki her sefer bakıyoruz İsa Mesih bunu nasıl açıklıyor. Değil sadece eski Yahudi hocalar ama İsa Mesih'in açıklamasına bir göz atalım. Katillik aslında nedir? Ben sana sorsam katil misin? Haşa diyeceksin. Ben katil olayım. Kesinlikle. Hatta katillik için mahpusa düşen kişileri hor görüyoruz. Ben öyle bir insan değilim. Öyle mi? İsa Mesih'in açıklamasına göre bakalım bu aynaya katillik neymiş? Matta 5, 21-22. İşittiniz bizim dedelerimize nasıl denildi? Şimdi bir sitat İsa Mesih bunu aktarmaya olarak kullanıyor. Katillik etmeyeceksin ve kim katillik ederse dava görecek. Tabii ki aslında Musa'nın sözü sadece katillik etmeyeceksin. İkinci sitat, ikinci aktarma ne yazıyor? Kim katillik ederse dava görecek. Sanki insan öldürme ama olur ki bir kere o zaman dava göreceksin. Yani ikinci parça birincisini zayıflattırıyor, sulandırıyor sanki. Ama ben size diyorum İsa, her kim kardeşine kızarsa dava görecek. Yani katil sayılıyor. Her kim kardeşini kızarsa ve her kim kardeşini raka, hani kafasız derse, en yüksek dava yerine çıkacak bir hovensit. Strasbourg'da Avrupa'yı sit, en büyük dava yerine çıkacak. Ama her kim kardeşini beş para etmez derse, o kişi cehennem ateşini hak edecek. Yani üç katillik derecesi gösteriyor ve en kötüsü bile, en zayıfı bile katil sayılıyor. Kardeşini kızmak, ona bir laf söylemek ve işte üçüncü olarak beş para etmez demek. Bunlara bir göz atalım. Yani katillik nedir anlamaya çalışalım. İsa diyor, kardeşini kızmış olan bir kişi, kızan bir kişi ne diyor? Zaten katillik yapmıştı ve Musa'nın 6. buyruğunu böylelikle bozmuş oluyorsun. Sen kardeşini var mı kızdın? Ya da komşuna ya da kolegana bilmem ne var mı kızdın? Sanıyorum aramızda yok bir insan bunu yaşamamış olsun. Ve İsa diyor ki bunu yaptığın zaman sen Allah'ın önünde katil olmuş oluyorsun. Nasıl? Nasıl? Ben bıçak mı çektim? Ben kurşun mu sıktım? Ne yaptım da katil oldum diyebilirsin. Ama tabii ki Allah her sefer insan yüreğine bakıyor. Ve burada bir fark yok. İnsan yüreği insanı yapıyor katil ya da iyi bir kişi. İnsanın yüreğindeki durum insanı yapıyor hani kutsal ya da günahlı. Evet, sen devletin başında mesela bir diktatör olursan Hitler ve Stalin gibi ve senin buyruğuna herkes boyun eğerse sen bir kızmakla 30, 40, 50 milyon insan öldürüyorsun. Ama sen zayıf bir kişisin. Belki de 5-6 yaşında bir kızansın. Senin hiçbir gücün yok. Aynı kızgınlığı, aynı öfke senin yüreğinde bulunursa bu iki kişi Allah'ın durumunda, Allah'ın katında birdir. Aynıdır. Bu bize tabii çok ters geliyor ama İsa Mesih'in açıklaması budur. Evet, 2. Korintliler 12 ayet 20 diyor. Aranızda olmasın kavga, kıskançlık, kızgınlık, çekişme, iftira, dedikoduculuk, gururluk ya da karışıklık. Kızmak katilliğin başlangıcıdır. Seni öldürmeye hazır ediyor. Sen kızdığın kerekte sanki katilliğe sürükleniyorsun. Seni öyle bir duruma getiriyor, kendi kontrol edemeyeceksin artık. Ve bu kontrolü kaybedince sadece yürekte değil, insan ellerle de katil olabilir. Demek onun için çok önemlidir. Kendi yüreğimize öfkeden arındıralım. Bu Allah'ın buradaki dersidir. Yaratılış kitabında 34. bölümde görüyoruz bir olay. Yakup'un oğullarından. Yakup'un 12 oğlu vardı biliyorsunuz. Ama daha kızları var. Onların adları geçmiyor. Sadece bir kızın adı geçiyor. Dina. Dina adında bir kız vardı. Bu gene biliyorsunuz İbrahim, İshak, Yakup onlar büyük sürüleri sahip idiler. Göçebe hayatı yaşadılar. Ama hiçbir toprak sahibi. Her yerde yabancı idiler. Ve her yerde lazım yerli halkla iyi anlaşsınlar. Ve bu da şimdi bu Dina o da yaşarken Şekem adında bir adam tarafından ziyan ediliyor. Bu adam Şekem aşk oluyor ve kıza ağlıyor, ziyan ediyor. Tamam mı? Bunun üzerinde bunun agaları Şimon ve Levi, ikinci ve üçüncü büyük oğulları, kurnazlıkla bir kapan kurdular, bir tuzak kurdular intikam almak için. O kadar öfkelendiler, o kadar sinir oldular. Hani lazımdı bir cevap yapsınlar, lazımdı bir karşılık versinler. Ama bakın ne yaptılar. Şekem bu adamı tuttular ve onun bütün kasabasını, tamam mı, dediler. Tamam biz razıyız, kızımızı dinar veriyoruz siz, sana. Ama bir şartla, biz Yahudiler sünnetliyiz ve biz kızımızı vermiyoruz sünnetli olmayan erkekleri. Onun için bütün kasaba lazım sünnet olsun. Tamam, razı gelmişler bile ve bütün kasaba bir günde sünnet olmuş büyük erkekler hepsi. Ve yazıyor o da üçüncü gün herkes yatakta. O zaman acılar, ağrılar en ağrıymış. Ondan sonra ne yaptılar? Bu iki kardeş kılıç çekip bütün kasabanın erkeklerini öldürdüler. Çünkü kimse ki hareket edemiyor, herkes sanki hasta. Sade sade intikam alabilmek için. Kendi kız kardeşinin intikamını aldılar. Öfke, sinir insana bunu yaptırıyor. Ve sen içindeki öfkeyi kontrol etmezsen, edemezsen kolay kolay da bu duruma gelebilirsin. Ve ondan sonra görüyoruz bu Yaratılış kitabının 9. bölümde. Orada onların babaları Yakup ölüm yatağında bütün oğullarını çağırıyor ve her bir oğlun karşısında bir peygamberlik yapıyor. Ve diyor ki senden çıkan cins böyle olacak. Sizin bütün cinsleriniz senin gibi olacak. Senin karakterini taşıyacaklar. Ve bu İsrail'in 12 cinsleri için bir peygamberlik yapıyor. Ve şöyle diyor. Şimon'la Levi kardeştir. Kılıçları şiddet kusar. Gizli planlarına ortak olmam. Yani baba olarak onları reddediyor. Ben istemiyorum onların ortasında olayım. Toplantılarına katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler. Canları istedikçe sığırları sakatladılar. Başka bir olay. İsa da insanları ne diyor? Yani sığırları, hayvanları bile eğlence olsun sakatladılar diyor. Lanet olsun öfkelerine çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına çünkü zalimcedir. Onları Yakup'la böleceğim ve İsrail'de dağıtıracağım. Ceza olarak madem bu kadar öfkeleniyorlar, katillik yaptılar diyor. Onların cinsleri İsrail içinde dağınık yaşayacaklar. Tamam. Şimeon Yahuda cinsine karıştı ve Levi Allah hizmetçisi olan toprakları yoktu. Evet, yeni ayete geçerken bu temada Efesliler 4:26 bize şöyle diyor. Çünkü var mı insan kızmasın? Var mı insan öfkelenmesin? Senin yüreğinde ne var bu temada? Görüyor musun öyle bir şey? Yani ne yapabiliriz ki katillik duruma düşmeyelim? Yüreğindeki öfkü zaten katilliktir. Ne diyor? Kızdığın vakit günah işleme. Ne? Kızdığın vakit günah işleme. Demek kızmak başkadır, günah işlemek başkadır. Yani bir derece var. Yani bir granitse geçtin mi o zaman günah oluyor. Kızdığın vakit günah işleme. Güneş senin kızgınlığının üzerine batmasın. Güneş batmasın. Demek gündüz kızdığın vakit akşama kadar bunu bitir. Sürekleme onu öbür güne, öbür haftaya, öbür aya. Hayır. Bitir onu. Daha bugün. Sakinleştir kendini. Kızmamak kimi kere mümkün değil. Ama imanlıyı sakinleşmesini de biliyor. Yani kendi kendini sakinleştiriyor. İsa bu da sınırsız, kontrol edilmeyen öfke için konuşuyor. Garis kovalamak, kin kovalamak. Bütün bunları diyor ki insanı Allah'ın önünde katil durumuna getiriyor. Ve üç durumu gösteriyor. Kızmak, ikincisi raka demek ve üçüncüsü beş para etmez demek. Şimdi baktık kızmak meselesini. İkincisi diyor raka deme. Kim kardeşine raka derse, İbranice bir söz, raka derse o ikinci derece, ikinci stepin yüksek mahkemeye bir hovensi da büyük derece suçlu oluyor. Demek daha fazla katil oluyor. Ve biz bu sözün anlamını tam bilmiyoruz. Ama sanıyorum bu raka sözü çok ağır bir laf değildir. Çok ağır bir pis bir küfür değildir. Normal bir söz. Tamam mı? Bazıları diyor ki boş kafalı. Yani ne kadar kolay bu lafı kullanıyoruz. Sanki İsa istiyor söylesin, kızmak sadece içeride bir şey. Kimse anlamıyor senin kızıp kızmadığını. Sadece senin yüreğinde bir olaydır. Ama ağzından çıkarsa o zaman başka. O zaman anlaşılıyor senin kızgınlığın. Değil mi? Ama o da diyor ki en ufak bir söz, raka. Yani galiba bu en hafif bir küfür, en hafif bir aşağılayıcı laf. Tamam mı? Onu bile kullandığın zaman, onu söylediğin zaman Verhofstadt, yani yüksek mahkemeye, devlet mahkemesine kadar suçlu oluyorsun. Kardeşini küçük düşürmekle onu zamanla öyle bir duruma getireceğin, başkaları onun hayatına saygı göstermeyecekler. Ve böylelikle bu ikinci stepen, yani ikinci derece katillik. Ve son olarak diyor ki beş para etmez. Beş para etmez. Tam gene bilmiyoruz nasıl bunu tercüme yapalım. Sanki sen böyle bir laf kullanıyorsun, o adam zaten canı yok diyorsun yani. O insan değil. Öyle bir hareketlerin olursa, öyle bir lafların olursa, senin kızgınlığın seni bu derece getirirse, hani başkası hakkında diyorsun, sen yaşamaya hakkın yok. O zaman diyor, cehennemin ateşine giriyorsun, hak ediyorsun. Ne zaman Hitler Yahudileri öldürmek için plan kurdu, hemen direkt o bunu yapmadı. İlk önce ne yaptı? İlk önce onları halkın önünde sanki insan olmayan yaratıklar gibi gösterdi. Birinci şey değildi, hani hemen öfkelemek, kızgınlıkla öldürmek. Birinci mesele, beş para etmez. Yani bu sözü kullanıyor. Onlar insan değil. Bazı filmlerde Yahudiler için konuşurken sıçanları gösterirdi. Yani sıçanları çektiler kameraya ve ondan sonra işte Yahudiler bunlardır ve benzetme yaptılar. Ve ne oluyor? İsa'nın sözünü aynısı, beş para etmez. Yani senin yaşamaya hakkın yok. Öyle bir laf kullanırsan diyor, bu artık katilliğin en yüksek derecesi. Evet, bugünlerde abort için aynısını yapıyorlar. Bugünlerde doktorlar, politikantlar, propagandistler, ana rahminde olan şeye bebek demiyorlar. Ne diyorlar? Bu plotymuş, plot. Sanki meyve, sanki armut, sanki elma. Öyle değil. Ama bunu da kullanmıyorlar. Bazılar yani doku, bulgaca tıkan. Yani bir takım kletkalar. Yani nasıl insanın apendiksi, yani bu da bir takım kletka. Kesebilirsin, problem değil. Aynı biçimde ana ve rahmindeki bebek de öyle. Beş para etmez. Raka. Aynısı. Ve bu metotla insan hem düşüncede hem ellerle katil oluyor. Evet, ve kişiler hazırlanıyor bebeklerini öldürsünler. Katillik buydu. Şimdi daha kısa devam ediyoruz. Yedinci emir, zina etmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Bu söz zina aslında ne demek istiyor? Başka kişiyle ilişki kurmak, ama sadece o değil. Evliyken başka kişiyle ilişki kurmak. Evliyken, ve bu çok önemli. Musa'nın kanununda, aynı kanun nerede bu 10 emir geçiyor, iki durum var. Eğer nişanlı olmayan iki genç, tamam mı, yatılık yaparsa ya da nişanlı iseler, o zaman ne lazım olsun? Onlar zaten mecburdular evlensinler. Cezası buydu. Başka bir şey yok. Ve babasına bir para cezası verilirdi. Ama ondan biri evli ise o zaman artık zina diye bir durum var. Bir durum çok farklı. O zaman ikisi lazım da öldürülsün. Niye bu kadar farklı? Niye biri daha küçük, daha hafif bir suç sayılıyor ama öbürü ölüm cezasını gerektiren bir suç? Ne var zinada? Mahallede bu çok banal, bu çok böyle hafif bir şey gibi kabul ediliyor. Öyle değil mi? Gezgincilik. Türkiye'de gezginci sözü İstanbulca demek dünyayı gezen, turistlik yapan. Budur. Ama biz zinayı sanki turizm gibi bir şey kabul ediyoruz mahallede. O kadar yani normal bir şey. Ve bakarsanız bu her zaman içkicilikle bir tutuluyor. Ben vazgeçtim içkiden, gezgincilikten de vazgeçtim. Bunlar dünya kadar farklı şeyler. Bütün farklı bir şey. Kutsal kitapta Korintliler mektubunda apaçık yazıyor. Her bir günah insanın bedenini değildir. Ama sadece zina insanın bedenine karşı günah işlemiş oluyor. Demek çok fazla aşırı bir şey. Ve gene İsa'nın sözlerine bakıyoruz. Matta 5:27. O nasıl açıklıyor? Zina aslında nedir? İşitiniz nasıl denildi? Zina etmeyeceksin ama ben size diyorum her kim bir kadınla bakıp da onda gözü kalırsa o kişi zaten yüreğinde onunla zina etmiştir. Ve sonra diyor eğer gözün seni günaha sokarsa o zaman çıkar at onu. Tamam. Ne istiyor söylesin. Biz sadece bukvanla yatıcılık yapmakla ama düşünce ile de zina olur. Nasıl öfkelenmekle katillik olunurdu? Yani düşüncede de zina oluyor. Evet. Ve şimdi bakıyoruz kişi kendini nasıl koruyabilir bu durumda? Bir insan nasıl bu duruma düşmesin? Çünkü eğer sen hazırlık yapmazsan çok kolay şeytana boyun eğip de bu zinaya girebilirsin. Eyüp 31:1 de kitap bize bir akıl veriyor delikanlıları için. Bir delikanlı nasıl bu duruma düşmesin? O da Eyüp şöyle diyor. Kendi doğruluğunu Allah'ın önünde açıklıyor. Gözlerimle antlaşma yaptım. Şehveti bir kıza bakmamak için. Gözlerimle diyor bir antlaşma yaptım. Sanki burada iki taraf var. Gözlerim ve ben. Ve biz aramızda bir dogovar yapıyoruz. Ben gözlerimle antlaşma yaptım. Yani şehvetle bir kıza bakmamak için. Daha evli değilken düşün. Rab benim için bir eş seçmiştir. Ben ona daha şimdiden sadıkan kalacağım. Gözlerime, başkalarıma dikmeyeceğim. Ya evliler için bu tehlike var mı? Evli olan bir kişi hani bu günaha düşebilir mi? Ve bu durumda Malaki kitabında bir akıl veriliyor. Malaki 2:15. Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü o kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin. Hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. Nasıl bir insanda tek bir beden ve tek bir ruh varsa, Rab diyor ki aynı biçimde tek bir erkek ve tek bir kadın yarattı. Değil mi? Adem'den sonra 4 tane Havva yaratmadı. Daha Müslümanların öğretişi doğru olsun. Hayır, tek bir kadın yarattı. Ve diyor ki sen kendine bak. Senin kaç tane ruh var ve kaç tane beden var? 1 ve 1. Aynı biçimde sizin evliliğinizde sadece 2 kişi var. Ve o yüzden diyor hiç kimse gençliğin karısına ihanet etmesin. Mahallede gençken evleniyor değil mi? Biliyoruz kaç ne kadar genç evleniyor. Ama diyor bu artık hayat boyunca kalıcı olsun. Bu düşünceyle evliliğe gir. Şimdi evleneceğim olmadı mı atacağım onu. Bir tane daha alacağım, bir tane daha alacağım. Ya da işte kaçacağım babama, tamam mı? Gene gideceğim kocaya. Hayır. Sen daha evlenirken bil ki nasıl tek bir bedenin ve tek bir ruhun var, öyle tek bir eşin olacak. Evet. Ve herkes için İsa Mesih burada bir akıl veriyor. Sağ gözün seni günaha soktu mu? Onu çıkar at. Senin için daha iyi olacak. Bedenin bir parçası yok olsun ne kadar bütün bedenin cendeme atılsın. Ve sağ elin seni günaha soktu mu onu kes at. Senin için daha iyi olacak. Bedenin bir parçası yok olsun ne kadar bütün bedenin cendeme gitsin. Seni günaha getiren durumlardan uzak duracağım. Ve çok büyük bir öğretiş bu. Biz bu öğretişin büyüklüğünü anlamıyoruz. İsa da tabii ki bu da erkekleri konuşuyor. Demek ki hiç kimse demesin. Aa kadının suçudur. Kadın öyle böyle giyindi da mecbur kaldım zina yapayım. Müslümanların cevabı bu. Erkekler hiçbir zaman kendini kontrol etmez. Kadınlar lazım örtünsün. Kadınlar lazım yani öyle yapsınlar ben günaha sürüklenmeyeyim. İsa bu rolü değiştiriyor. Mesela Yuhanna 8'de bir kadın yakalandı zina işlerken ve hemen kalktı onu taşlamaya. Dur stop diyorum. Bu iş bu günahı tek başına mı yaptı? Yoksa orada bir erkek var mıydı? O nerede ya? Musa'nın kanununa göre o da lazımdı. Taşlansın ama yok meydanda. Ve bugüne kadar bu iki yüzlülük, bu çifti standart mahallede de var. Erkek yapar, gezer, erkektir. Ama kadın, namus, kan akacak. Hayır. İsa diyor, Sen sorumlusun erkek olarak. Senin gözün önemli. Eğer sen bunu kontrol etmesen çıkar atomu. Ne yaparsan yap. Sensin sorumlu. Senin önünde bir kadın bikini içinde dans etsin. Sen suçlusun, değil o. Sen sorumlusun. Mahallede bu pek anlaşılmıyor. Evet, Rab neden kızıyor o kadar zinaya? Ne var onu o kadar öfkelendiriyor? Çünkü gördüğümüz gibi bu sadece evli kişilerin ilgilendirir. Ve evlenirken karı koca birbirlerine söz veriyorlar. Ve biz buna antlaşma diyoruz. Ahit, zavet, dogovor. Ve bir kişi söz verdikten sonra kendi sözünden cayarsa bu Rab için en büyük bir suç. Onun için bu kadar fazla öfkeleniyor. O İsrail halkıyla bir antlaşma yaptı. O kendi sözünde durdu. Ama ne yaptılar? Onlar başka tanrılara gittiler. Putlara gittiler. Ve o yüzden Rab bu putperestliğe zina diyor. Hepsi birdir. Yani sık sık yani bu mesele zina sözüyle geçiyor. Başka tanrılara tapmak zinadır. Ve sadece bu değil. Aynısı bizim için geçerli. Biz Rab'den ayrılıp başka güçlere, başka tanrılara, putlara, değerleri sanki gönül verirsek ne oluyor? Biz de ruhsal bir anlamda zina etmiş oluyoruz. Ve aynısı kardeşlerin arasında. Az önce Rab'in sofrasını yaptık. Ve Rab'in sofrasını yaparken ne oluyor? Biz sadece Rabbi İsa'yla bir antlaşma yapmıyoruz. Sanki böyle vertikal mı? Ama aynı zamanda horizontal mı? Kardeş kardeşe, kız kardeş kız kardeşe bir antlaşma yapıyor. Bir söz vermiş oluyorsun. Sen diyorsun biz kardeşiz. Ve ben mecburum kardeşçe davranayım sana. Ve sen bunu ikiyüzlükten yaparsan ama sonra bana karşı dönersen ne oluyor? İşte zinanın özü budur. O yüzden Rab bu kadar fazla zinaya kızıyor. Devam ediyor. 8. emir konuşuyor. Çalmayacaksın. Çalmayacaksın. Burada buyrulan aslında nedir? İnsanın malına saygı. Senin olmayan bir şeyi yanından alırsan hırsızlık sayılıyor. Bunu hepimiz anlıyoruz. Ama birçok temalarda anlamıyoruz hırsızlık nasıl yapıyoruz. Müslümanlarda el kesmek var. Bir ekmek kadar değersiz bir şey çaldın mı? Hani işte başkalarına ibret olsun, ibret verici bir ceza olsun diyor. Elleri kesmek var. Ama bu sadece kapalı bir yerden bir malı çıkarmakla. Ama bugün büyük bir biznesmen mi, multimilyoner sahte bir çek yazıyor. Diye bir ekmek milyonlarca dolar çalıyor. Ona göre el kesmek yok. Çünkü kapalı bir yerden bir şey çıkar, mal çıkarmadı. Aynı bunun gibi hırsızlık birçok temalarla ilgilidir. Mesela bulduğun malı çevirmemek. Bu senin mi? Malı bulmuşsun ama çevirmiyorsun. Devletten çalmak. Elektrik olsun, su olsun, danıklar olsun, vergi olsun yani gümrük olsun. Devletten çalmak, bu başka. Sen benim portmanteğimden para çalırsan, olmaz. Biz kardeşiz. Ama devlet görünmüyor, gözükmüyor. Sanki havada gezen bir insan gibi anlaşılmıyor. Ondan çalabilirsin. O başka. Ya da işlediğin yerden çalıyor musun? Mallar çalmak eskiden bir sporuydu. Herkes yani ne oldu bu demokrasiye? Beğenmedim mi? Artık çalamıyoruz eskisi gibi. Tamam mı? Bunu anlıyoruz. Ya da bunu düşün. Sadece mallar değil, zaman çalmak. Adam seni tutuyor iş yaparsan. Sen bir hangi mal zavattan çıkarmıyorsun ama yan yatıp sigara içiyorsun, böyle besnik okuyorsun. Bu zaman çalmak. Değil mi? Ve tabii ki Allah'tan çalmak. O da var. Allah'tan çalabilirsin. Malaki 3:8. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz? Diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Eski antlaşmada 10% vermek bütün İsraillerin hakkıydı, yani mecburiyetiydi. Bugün bizim için böyle bir şey geçerli değil. Ama aynı prensip geçerli. Eğer kendi hayatını daha önemli sayarsan Rab'be hizmet etmekten, o zaman sen gerçekten çalmış oluyorsun. Dokuzuncu emir, yalan söylemeyeceksin. Bu da buyrulan nedir? Hakikate karşı saygı. Hakikate karşı saygı. Hakikat önemli. Hakikat değerli. Hakikat yani büyük bir tenos, bir değer. Ama maalesef bugünlerde hakikat diye bir şey anlaşılmıyor. Evet, yalan söylemenin başka yollarına bir göz atalım kısaca. Hepimiz biliyoruz asıl yalan ne? Yalan şahitlik yani mahkemede. O artık büyük bir şey, ondan korkuyoruz. Ama bazı şeyler mesela hayır için yalan. Yani kendini korumak için, kişileri barıştırmak için. Yani hatırı için, tamam mı? Gücenmesin bana. Ya da kızanları susturmak için. Öyle değil mi? Sanki bir iyilik için yalan söylüyor. Bazen yalan söylüyoruz bir kazanç için. Satış yapanlar, oho, kendi mallarını öyle övüyorlar. Tamam mı? Bir kazanç için, birkaç kuruş için bunu yapıyoruz. Ya da devlete karşı. Devlete karşı gene yalan söylemek. Avrupa'da yaşayanların, kardeşlerimizin yarısı bunu yapıyorlar. Günde 12 saat işleyip, ben 4 saat işliyorum. Yarım işçiyim. Ve o zaman yani işsizlik parası alıyorlar. Devlete karşı yalan. Pensiye için yalan söylemek, hastanelerde yalan söylemek, mektepte yalan söylemek gündelik ekmeğimiz gibidir. Evet. Ve son olarak bakıyoruz 10. emire. Başkasının malına göz dikmeyeceksin. Ve bu sanki çok farklı. Hem daha uzun anlatılıyor, daha detaylarla anlatılıyor. Ama bu emir büsbütün farklı. Önceki emirler hepsi ellen yapılırdı. Ellen bir şey çalıyorsun, ellen insan öldürüyorsun bilmem ne. Ama bu insan yüreğiyle ilgilidir. Sen göz diktiğin zaman, kıskançlık yaptığın zaman kimse bunu anlamaz. Bu sadece senin içinde var olan bir durum. Tamam mı? Demek İsa'nın öğretişi aslında Musa'nın öğretişine dayanıyor. İsa derken yani gözle zina yapıyorsun, kızmakla katil oluyorsun. Bu 10. emirin içinde. 10. emirin sanki bir açıklamasıdır. Bütün önceki buyruklar buna bağlı. Yani yüreğe bağlı. Romalılar 7, ayet 7'den 9'a kadar Pavlus tam bu emir için konuşuyor. Allah kanunu olmayaydı, günah nedir bilmeyeceydim. Mesela Allah kanunu açgözlü olma dememiş olsaydı, yani 10. emir, açgözlülük nedir bilmeyeceydim. Ama günah bu buyruktan fırsat bulup benim içimde her türlü açgözlülük meydana getirdi. Zaten günah Allah kanunu olmayınca ölüdür. Ben de bir zaman Allah kanunu olmayınca diriydim ama buyruk gelince günah dirildi, ben de öldüm. Ne diyor? Hangi buyruk gelince? Bu 10. buyruk. Tamam mı? Birden 9'a kadar hepsini yaptım. Birden 9'a kadar hiçbir greşkem yok. Ama 10. buyruk gelince içeride kıskançlık, kimsenin görmediği bir şey. O zaman anladım günahlı olduğumu. O zaman anladım aslında hiçbir buyruğu tutmadım. Ellerle, bedence tuttum ama yürekten yok. Yürekte bütün bu şeyler var. Yürekte gizgincilik var bende. Yürekte yalan var bende. Yürekte katillik bile var. 10. emir bizi bunu gösteriyor. Evet. Hatta yeni antlaşmada yazıyor. Açgözlülük putperestliktir. Efesliler 5:5. Çünkü şunu kesin bilin. Ne zinancının, ne miskin düşünen kişinin, ne de hiçbir açgözlünün ki o aslında puta tapmaktır. Evet. Mesih'in ve Allah'ın krallığında öylesinin mirası olmayacak. Ne kadar ağır konuşuyor. Sen açgözlü bir insan olarak yaşarsan diyor, Allah'ın krallığında hiçbir yerin yok. Ve böylelikle şimdi bugün sonuncu 5 emire de baktık. Ama dikkatlice bakarsanız bunların hepsi gene de Allah'la ilgilidir. Olamaz. Hani Allah'ı seviyorum desen ve insanı sevmiyorum desen. Olamaz Allah'ı sevesen ama insanlardan nefret edesen. İncil bizi bunu açıkça gösteriyor. Ve bütün bu 5 emir bile hepsi Allah'la ilgilidir. İnsanı öldürme. Sen katil olduğun zaman aslında ne yapıyorsun? Sen mi can verdin de can alıyorsun? Senin mi hakkındır? sadece insanı yani yok etmiyorsun. Aynı zamanda kendini Allah yerine koyuyorsun. O can verdi ve sadece o can alabilir. Ama sen katillik yaptığın zaman ne oluyor? Sen kendini Allah yerine koymuş oluyorsun. Ve gene birinci buyruğa karşı günah işlemiş oluyorsun. Zina ettiğin zaman ne oluyor? Sen Allah'ın karakterine gölge atmış oluyorsun. O sadıkandır ama bana geçerli değil. Ben Allah'ım. Ben yani istediğimi yaparım düşünüyorsun. Gene birinci buyruğa karşı işlemiş oluyorsun. Tamam mı? Sen hırsızlık yaptığın zaman ne oluyor? Allah Adem'e ve Havva'ya dedi ki siz hayvanlara ad verin. Ve böyle demi yapmakla, böyle söylemekle sanki Adem'e dedi ki bu mal, bu artık senin malın. Ben karışmayacağım. Ben senin malına karşı saygı gösteririm. Bu hayvanlar senin, benim değil, senin. Allah bile mallara karşı saygı gösteriyor. Ama sen çalabilirsin. Birinci buyruğa karşı işlemiş oluyorsun. Çünkü kendine Allah yerine koyuyorsun. Tamam mı? Ve yalan aynısı. İsa Mesih'in başka bir adı Amin'dir. Çünkü o Allah'tır. Amin'dir. Değil amin söylüyor ama kendisi amindir. Kendisi kesindir. Onda iki türlü yani evet ya da hayır, biraz doğru biraz yalan yok. Onda sadece doğruluk var. Allah sadıkandır. Amindir. Ve sen yalan söylediğin zaman gene birinci buyruğa karşı işlemiş oluyorsun. Neden? Ben Allah'ım. Ben yaparım. Öyle bir düşünce var. Evet, gerçekten İsa Mesih'in dediği gibi. Biz insanları sevmek istersek en birinci Allah'a karşı sevgi ne demek olduğunu öğrenmeliyiz. Rabb sizinle olsun.